Ayrım 14, Büyük Hesaplaşma, Jack DeBrule, sayfa 129. Anchorage, Alaska. Kerikov telefonu yuvasına öyle şiddetle vurdu ki iki yarısı birbirlerine sadece birkaç telle tutturulmuş olan ahize ikiye ayrıldı. Öfkesi henüz dinmemiş olan Kerikov, aygıtın tamamını sehpadan alıp kaldığı otelin suit odasının karşı duvarına fırlattı. Sert meşe kaplamaya çarpan telefon parçaları ayrıldı. Manyaklığın sınırlarında gezilen bir hareketle odasının karşı tarafına koşup kalıntıları ayağıyla çiğnedi ve kırıkların ayakkabısının tabanından ayağına saplandığını hissedene kadar da halının üzerinde un ufak etti. Solunumu ve nabzı hızlanmış, alnı boncuk boncuk terlemişti. Alaska'nın en büyük kentinin manzarasına bakan büyük pencereden dışarıya bir göz atmak için döndü. Kaldığı suit şehrin en iyi oteli olduğu tartışma götüren Anchorage Holiday Inn'in Kaptan Cook odasının bir kat altındaydı. Kaliforniya'da Howard Small'ın sorgulanmasından dönüp odaya yerleşili henüz birkaç saat olmasına karşın dorukları karlarla kaplı Brooksra dağlarını ve McKinley dağını silüetinin bir bulut katmanının arkasında ender rastlanan bir görüntü oluşturduğunu fark edecek zaman bulabilmişti. Şehirle dağların arasında geniş siyah bir bant halinde Elmendorf Hava Kuvvetleri Üssü görünüyordu. Kerikov odaya adımını ilk attığında avakslarla donatılmış uçakların üssün dışında uçtuklarını, düz çanak antenlerinin sanki sonradan bir mühendisin aklına gelmişçesine sırtlarına sımsıkı tutunduklarını fark etmişti. Dört motorundan yağlı duman izleri bırakarak gökyüzünde uçan hantal uçağı gözlemlerken Amerikalıların bu zahmete neden girdiklerini merak etmişti. Kendilerine casusluk edecek bir şey kalmamıştı ki. Öğleden sonranın manzarasına bakarak birkaç dakika ayakta durup nefesini normale döndürmeye, zihnini netleştirmeye ve boş yere duygularını denetim altına almaya odaklandı. Biraz önce nöbet adını verdiği bir şeyi bilinçli düşünme yetisini kaybettiği ve salt duygularıyla hareket ettiği bir süreci yaşadığını biliyordu. Davranışlarının kontrolünü tamamen kaybetmiş, beyni olabilecek şeyleri uzaklaştırmıştı. Genelde şiddet yüklü olan bu anları korku verici bir sıklıkla yaşamaya başlamış, nöbetlerin süreleri de uzamıştı. Afganistan'da KGB'nin sorgulayıcısı olarak görev yaparken ilk kez başına geldiğinde nöbetler yarım saniye kadar sürüyor ve 2 ya da 3 ayda bir kez oluyordu. O zamanlar bunun sebebinin kazanılması imkansız bir savaşın en pis cephesinde verdiği mücadeleden kaynaklanan stres olduğunu düşünüyordu. Savaşın sonuna yaklaşırlarken günde bir kez bilincini kaybetmeye başlamıştı. Bazen bilinci ülkenin oraya nasıl veya neden gittiğini bilmediği başka yerlerinde geri geliyordu. Savaş sona erdiğinde nöbetler de bitmişti. Çatışmalar sona erip Sovyetler Birliği de birliklerine tıpkı Amerika'nın Saigon'da yaşadığı gibi şereflerini kaybetmiş olarak geri çekmesinin ardından Kerikov nöbetsiz birkaç yıl geçirmişti. Olaylardan kalan anılar bile solmuşlardı. Lakin 1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başında tekrar baş göstermişti nöbetler. Sovyetler Birliği'nin uydu devletlerinde birer birer reformlar gerçekleştirilir, bu devletler batılılaşır ve sevgili Rodinası, dipnot Ulusal Vatansever Birliği'nin ana vatanı Rusya, kapitalist akımın etkisiyle yok olurken, onun KGB'deki görevinin anlamsızlığı ortaya çıkınca nöbetler geri gelmişler, sıklıkları ve süreleri de katlanarak artmıştı. 1990'ların sonuna gelindiğinde Kerikov'un şuursuz öfke nöbetleri sırasında insanlar ölüyorlardı artık. Rusya'da geçirdiği son aylarda yine de bu nöbetlerden birini atlattığında altında çalışan 4 kişiyi kendi elleriyle öldürdüğünü görmüştü. Adamlar toplantı masasının etrafına oturtulmuşlardı ve boğazları kesilmişti. Davranışlarını anımsamıyor veya diğerlerini infaz ettiği gibi bu adamları da öldürmeyi nasıl becerdiğini hiç bilmiyordu. Kendi beyninin şiddet yüklü kıyısından döndüğünün farkında olan Kerrikov, zincirinden boşanmış öfkesini yine bir insanın daha ölümüne neden olup olmadığını görebilmek için hemen arkasına döndü. Siyah kot pantolon ve balıkçı yakalı kazak giymiş, zayıf, akademisyen görünüşlü genç Amerikalı konuğu, kalın camlı gözlüklerinin arkasından nemli gözleriyle biraz önce tanık olduğu gösteriyi anlayamamanın getirdiği rahatsızlıkla ona bakıyordu. Ivan Kerrikov, genç Amerikalı'nın hala hayatta olmasından ötürü duyduğu sevinci gizleyerek odanın diğer tarafına gitti ve kalın camdan bir içki bardağına üç parmak viski koydu. Buz koymadan sek olarak içti. Viskinin ateşi içini pençe gibi yırttı. Bardağını dökülen içkinin bıraktığı dar ve yuvarlak izin tam ortasına geleceğinden emin olarak dikkatle sehpanın camına koydu. Bu önemsiz ritüel, onun beyninin içinde tam anlamıyla var olmayan düzenlilikle ilgili bir hareketti. Genç adamın tepesinde dikildi ve kalın kollarını etli yumruğunu sallayarak şiddetle gözdağı verirmiş gibi bir hareketle göğsünde kavuşturdu. Ses tonu iyi ayarlanmış ve sakindi. Güçlü, endişe verici duygular geçici olarak kişisel görüntüsünün arkasında denetleniyordu. ''Diğerlerinin beceriksizlikleri yüzünden senin işin şimdi çok daha zor.'' Ted Mosse hiçbir şey söylemedi. Havalanmaktan korkan bir kuş gibi rahat ve kabarık koltuğun kenarına tünemişti. Washington'daki muhbirimdi. Kerrikov başını paramparça olan telefonun bulunduğu yöne doğru salladı. Artık saldırıya geçecek olan bir düşmanı durdurmaya yönelik iki başarısız girişimde bulunulmuş. Onu iyi tanıyorum ve alt etmenin tek yolunun programımızı hızlandırmak olduğunu biliyorum. 48 saat içinde hazır olmalısın, yoksa projeden vazgeçmek zorunda kalabiliriz. Hayır. Mussi'nin sesindeki öfke bütün vücudunu sarmış, dar omuzlarının dikilmesine, çene yerine geçen yumuşak etin gerilmesine neden olmuştu. Ted Mosse'nin yüzü bir bahçe küreğini andırıyordu. Güçsüz çenesi küreğin ucuydu, yuvarlak yanakları da eğri gövdesi. Elmacık kemikleri belirgin olmadığı için yüzü kendi üzerinde bir eğim oluşturmuştu sanki. Yüzünü tanımlamaya katkıda bulunan tek şey küçük burnuydu. Gözlüklerinin saplarının çengelsi uçları garip bir biçim alarak arkaya yatmış ve sarı saçlarının arasına gizlenmiş kulaklarının arkasına geçirilmişti. Düzensiz kırmızı yara izleri yüzünden çukurlar açmış, ergenlik çağında çıkan akneler utanç verici bir gaddarlıkla yetişkinliğinde de peşini bırakmamışlardı. Ama Kerrikov, Mosse'yi görüntüsünden dolayı işe almamıştı. Bilgisayar virtüözü olan 28 yaşındaki bu adamı kendi saflarına katma amacı Charon'un iskelesiydi. Bir program yazarken aynı anda başka bir programdaki hataları yakalayabiliyordu. Aynı beceriyle kullanabileceği iki elinin altında birer klavye vardı ve gözleri bir ekrandan diğerine öyle bir süratle gidip geliyordu ki birbirlerine karışarak homojen bir görüntü oluşturuyorlardı. Mosse yeni nesil video oyunlarında kullanılan üç boyutlu ana üreteçlerden sorumluydu ve ardışık geometrik veriler adını verdiği son derece gelişmiş programı bilgisayarın hızı 100 kat daha arttırılmadan kullanılamıyordu. Ancak Ted Mosse, Amerika'nın endişe verici boyutlarda ürettiği bilgisayar dahilerinin ötesinde farklı bir yönüyle Kerrikov'un dikkatini çekmişti. Kerrikov'un daha önce görüştüğü adamlar hiç kuşkusuz onun gereksinimi olan becerilere sahiplerdi. Ancak Mosse kolayca işe alınmasını sağlayan bir cevhere sahipti. O fanatik bir çevreci, bilgisayar bilgisini kereste firmalarına, madencilik şirketlerine ve ağır sanayi kuruluşlarına önemli zararlar vermek için kullanan bir ekoteröristti. Pek çok çevreci aktivist sonuçlarından ziyade reklamla ilgilenirmiş gibi görünürken, Mosse izini belli etmeden çalışmayı tercih ederek bilgisayar sistemlerini çökertiyor ve dünyayı yok ettiğini düşündüklerinin milyonlarca dolar zarara uğramalarına neden oluyordu. Kerrikov Mosse'ye başvurup Charon'un iskelesinin gerisindeki ilkeleri ana hatlarıyla özetlediğinde genç Amerikalı adeta projeye katılmak için yalvarmıştı. Mosse hiddetle böyle bir şeyin olmasına izin vermeyeceğim dedi. Bu çok önemli. 48 saatte yapabilirim, sorun olmaz. Kerikov, Mohsin'in sesindeki kabadayılığı sezmişti. Ancak onun vaat duymaya ihtiyacı yoktu. Doğruları duyması gerektiği için suçlarcasına konuştu. Programa göre deniz terminalinde yine 3 gün çalışman yok. Benimse sana terminalde 2 gün sonra ihtiyacım olacak. Bunu nasıl ayarlayacaksın? Kolay. Alyeska'da programlama işini aldığımda sistemlerine, iş istasyonları işlem birimlerinin ana bilgisayarlarıyla bağlantılarını kesecek bir virüs yerleştirdim. Hiç kimse bilgisayarını kullanamayacak. Sistemdeki virüsü evimden de devreye sokup Alaska boru hattındaki tüm bilgisayarları dondurabilirim. Son birkaç ayda yerleşik uzman olarak beni çağırdıkları için sistemlerinin tekrar çalışabilmesi için de bana başvuracaklardır. TED kompüterlerden bahsederken fiziksel yetersizliğini örten bir uzmanlığa sahip oluyordu. Sistemlerine tesis dışından girildiğini anlamayacaklar mıdır? Mossi yeteneklerine böyle bir hakarette bulunulması karşısında cesaretinin el verdiği ölçüde başını salladı. Antivirüs programlarının geri izleme yapmalarını sağlayan alt yordamı çoktan sildim. Dışarıdan girildiği kayıtlara geçmeyecektir. Bilgisayar korsanlığı ile ilgili inceliklerden haberdar olmayan ve Mossi'yi Alyeska Deniz Terminali'nin sınırları içine sokmanın getireceği güvenlik riskinden kaçınmayı uman Kerikov haklı olarak, "Bu durumda sen kendi bilgisayarından benim, onların ana bilgisayarındaki birincil programımı devreye sokamaz mısın?" diye sordu. Mossi, "Sana daha önce de söyledim," diyerek içini çekti. "Senin programın 1986 yılındaki sistem yükseltilmesi sırasında bilgisayarın çekirdek belleğine gömülmüş. Programcın o bilgisayarı donanımla bütünleşik olarak ana bilgisayara bağladığında programın Valdez'deki ana bilgisayar dışında herhangi bir bilgisayardan aktive edilmesi olanağını da imkansız kılmış. Böylece hiç kimse o programı bir masaüstü biriminde tesadüfen ya da sisteme sızarak bulamayacaktı. Yalnızca bulunmasının imkansızlaştırmakla kalmamış, aynı zamanda erişilmesini de son derece zorlaştırmış. Senin herifin sisteme koyduğu korumayla kıyaslandığında benim geri izlemeyi engelleyen programım çocuk oyuncağı gibi kalır." Kerikov 10 yıl önce en iyi ajanlarından biri tarafından sisteme yerleştirilen programların devreye girebilmeleri için Mossi'yi Valdez'deki bilgisayar odasına sokmaktan başka bir seçenekleri olmadığını kavramıştı. Sovyetler Birliği'nin çökmesinden önce Kerikov'un Charon'un iskelesiyle ilgili gerçekleştirdiği tek fiili unsur bilgisayar sabotajıydı. O zamandan beri de her şeyi Hasan bin Rufti ve başkalarının maddi destekleriyle kendisi yapıyordu. KGB'nin bu eski operasyonu yasa dışı yollardan satabilmek için Kerikov'a gereken tek şey bilgisayar kodlarıydı. Zaferin kokusunu şimdiden almaya başlayan Kerikov, "Bilgisayarları ne zaman devreden çıkarıp tesise girebilirsin?" diye sordu. Philip Mercer hala hayatta olabilirdi ama denetim programı bir kez başlatıldığında Kerikov'u durdurması mümkün olamayacaktı. "Valdez'deki evime gittikten aşağı yukarı 4 saat sonra sistemi dondurduğum anda beni arayacaklardır. Ondan sonra da birkaç saat içinde senin programını başlatabilirim." "Harika. Bu gece arabaya atlayıp Valdez'e dönmeni istiyorum. Ama ben seni arayana kadar bilgisayarları devreden çıkarma. Gecikme 24 saati aşmamalı. En fazla 36 saati, anladın mı?"
"Evet, elbette. Ama neden bekliyoruz?"
"Benim bilgisayar programımın başlatılması, tüm operasyonun yalnızca bir aşaması. Senin bilmediğin başka evreler de var. Sisteme tamamen hakim olmadan önce her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olmak zorundayım." Kerikov emirleri hakkında açıklama yapmak gibi bir alışkanlığa sahip değildi. Uzun adımlarla salondan çıkıp yatak odasına geçmek için Mosey'in gitmesini beklemedi. Paralel telefon artık suite'de çalışan tek üniteydi. 2 kat aşağıda kalan Ebu Elam'ın oda numarasını tuşlarken bir yandan da cebinden sigara paketiyle çakmağını çıkardı.
"Elam, evet," diye yanıtladı telefonu. "Birkaç saate kadar gidiyoruz. Önemsiz bir engel çıktı. Washington'dakiler çuvalladılar."
"Mercer ayağı hayatta mı?"
Tüm dengesizliğine rağmen Elam doğru soruyu sorabilecek profesyonelliğe sahipti. Evet, tekrar denemektense onu Alaska'ya çekmeye, sonra da hoş bir koşuşturmaya göndermeye karar verdim. Onunla daha sonra da ilgilenebiliriz. Mercer'ın geleceğinden emin olmak için Homer'a dönmemiz lazım. Arabanın deposunu doldur, seninle lobide buluşuruz. Kerikov saatine baktı. Saat 10'da.
Silahlı olmamız gerekir mi?
Elam'ın bile Amerika'da geçerli kanun hükümlerine saygısı vardı. Ve sevgili Espas 12 yarı otomatiğiyle yalnızca lüzum olduğunda yolculuk ederdi.
Evet, bu yolculuğa benim adamlarımı götüreceğiz.
Elam'ın ölüm saçan silahlı soyguncuları yerine Kerikov'un kendi iki Alman korumasının titremeyen ellerine ihtiyacı olacaktı. Eski Stasi ajanları balıkçı ile oğlunun sorgulanmalarında aptalca hatalar yapmış olsalar da iyi eğitimli ve disiplinliydiler. Ayrıca bu geceki işte onların profesyonelliğine gerek duyulacaktı. Bağlantıyı kesip hemen başka bir numarayı tuşladı. Bir ses kaba bir tavırla "Şu anda konuşamam, hala yüklüyoruz" dedi. Kerikov bir an sessiz alete baktı ama zaten ajanından durum raporu almak üzere aradığı için tatmin olmuştu. Saat farkını aldırmadan hattın diğer ucundaki adamı uyandıracak olmasını umursamadan bir telefon daha etti. Telefon birkaç kez çaldıktan sonra uykulu bir ses "Alo" dedi.
"Yine beceremedin. Mercer hala hayatta."
Kerikov adamın yataktan kalktığını duyabilmişti.
"Bu mümkün değil. En iyi adamımı gönderdim. O beni hiçbir zaman yüzüstü bırakmamıştır."
Biraz önce Washington'daki eski muhbirlerimden biri Mercer'ın evinin bulunduğu bloktan bana telefon etti. Şu anda orada iki düzine polis var ve Mercer'ın Dick Hanna'yla konuştuğunu kendi gözleriyle görmüş.
İşin içinde başka biri daha var mıydı?
Ne fark eder ki? Mercer sağ ve şimdi sen beni iki kere yüzüstü bırakmış oldun. Beceriksizliğini hoş görmek mümkün değil.
Kerikov son ifadesini sessizlikte asılı bıraktı.
''Onu kendim öldüreceğim. Yarın işi bitmiş olur.''
Kerikov ''Saçmalama'' diye hırladı. ''Mercer artık FBI'ın koruyucu gözaltında. Engel olmanın tek yolu yem atarak onu Alaska'ya çekmek. Ve tabii orada bizzat ben icabına bakacağım. Onunla görülecek eski bir hesabım var.''
''Benim ne yapmamı istiyorsun?''
''Şimdilik hiçbir şey. Ruf değil, her şey ayarlandı mı?''
Onunla bu akşam konuştum. Halit el-Huddari'nin kuşkulandığını söyledi. Ama Huddari kraliyet ailesine yönelik tehdidin ne denli gerçek olduğunu anlamadan önce saldırmaya hazır olacağının da garantisini verdi.
Silahlar?
Senin planladığın gibi daha önceden programlanmamış bir bakım kontrolü için Abu Dhabi'de demirlemiş olan Petromax Arabia'ya yüklendiler.
Hattın diğer ucundaki adam konuştukça eski güvenine de tekrar kavuşmuştu.
Arktika birkaç saat içerisinde Valdez'den ayrılacak. Yani her şey yolunda. Mercer hala hayatta olsa bile bizim harekete geçirdiğimiz hiçbir şeyi durdurmasına olanak yok. Endişelenme Ivan. Birkaç gün içinde Amerika'nın son yerel petrol kaynaklarına erişim kesilecek. Petrol fiyatları iki katına çıkacak. Ve Orta Doğu'nun haritası yeniden çizilecek. Üçümüz de istediğimizi alacağız. Sen paranı, ben kazancımı, Rufti de kendi ülkesini.
Buna ancak gerçekleştiğinde inanacağım. Hübris, senden daha fazla adam öldürdü.
Sesine düşünceli bir sakinlik çökmeden önce Kerikov, Rufti beni endişelendiriyor diye söylendi. Aşağılık şişkonun operasyonun kendi payına düşen bölümünün üstesinden gelecek cesaret ve zekaya sahip olduğuna inanmıyorum. Başaramazsa her şey ortaya çıkar. Kerikov'un ortağı Huddari'yi durdurmak için yeterli zamanın var mı diye sordu.
Hayır ve bu da beni kaygılandırıyor. Planımızı tam bir gün süreyle erteledim ve onunla ilgili hiçbir şey yapamayız. Korkarım bu iş bitene kadar Rufti tek başına.
Kerikov öfkesini hissettirmemişti. Eski zamanlarda Huddari'yi öldürmesi için katillerinden birini gönderip yarım kalan o işi halledebilirdi. Lakin artık böyle bir güce sahip değildi.
Ben Hasan Rufti'yi senden daha uzun zamandır tanıyorum.
Rufti'nin yemeğe olan düşkünlüğü beni de şaşırtmıştı ve ben bunun adamın içinde daha derinlerde kök salmış bir zayıflığın göstergesi olduğunu düşünüyorum. Huddari zorlu biri olabilir ama Rufti ondan kurtulmaya yetecek kadar açgözlü ve dalavericidir. Ayrıca kaça mal olacağına ya da yoluna kimin çıkacağını aldırmaz. Onda ahlak denen şeyden kesinlikle eser yoktur. Dal kavuğu Ebu Elam'la tanıştın. Tanrım, Rufti o manyaktan iki kat daha sapık ve 10 kat daha tehlikelidir. Ben Rufti ile yarın nasıl olsa konuşacağım, senin endişelerini anlamasını sağlarım.
Yaşadığı panik duygusu nedeniyle yüzüne öfkeyle birlikte kan hücum eden Kerrigo bağırmaya yakın bir sesle ''Seninle benim birlikte çalıştığımızı biliyor mu?'' diye sordu. ''Bilmiyor elbette.'' Orta onu yatıştırdı. ''Benim endişelendiğimi zannedecek. Tasalanma İvan, Rufti'nin ikimizin arasındaki anlaşmadan kesinlikle haberi yok.''
''Bu işi de yüzüne gözüne bulaştırma, yoksa Tanrı şahidim olsun, sana yapacaklarımın yanında ölüm bir kurtuluş gibi kalır.''
Ortağının düşüncesiz tutumu yüzünden kalbinin durması tehdidiyle karşı karşıya kalan Kerrigo telefonu hiddetle kapattı. Daha önce de hedeflerine bu kadar yaklaşmıştı. Lakin kalleşçe bir açgözlülük ve Philip Mercer'ın çabaları sonucunda hedefine ulaşamamıştı. Yıpranan sinirlerini yatıştırmak amacıyla bir sigara daha yaktı. Homer'a yapacakları seyahat için Elam ve iki adamıyla buluşmasına sadece dakikalar kalmıştı. Mercer için yanlış izler bırakır bırakmaz Charon'un iskelesinin bütün evrelerine yeniden konsantre olabilirdi. Suit'ten ayrılmadan ön bir telefon görüşmesi daha yapması lazımdı. Sinyal yörüngeli uydudan yansıyarak deniz bandı frekansına dönüştürüldüğü için bağlantının gerçekleşmesi normalden birkaç saniye daha uzun sürdü. Bir kadın cevap verdi.
''Hop'la mı görüşüyorum?''
Kadın neşeyle ''Evet, öyle'' diye cıvıldadı.
''Ben Ivan Kerrigov. Patronuna söyle olayı 24 saat erteliyoruz. Hazır olun.'' Eğer herhangi bir sorunuz varsa ben yarın sabah tekrar sizinle irtibata geçeceğim.
14. ayrımın sonu. Sayfa 138.